أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Meryem suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 73. ayetinden 84. ayetine kadar okuyacağız. Allah-u Teala doğru anlamayı ve güzel bir şekilde anlatmayı bizlere nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz.
Evet, Meryem suresi 73. ayet ve devamı mealen şöyle. Onlara ayetlerimiz birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla birlikte okunduğu zaman kâfirlik edenler inanıp güvenmiş olanlara şöyle derler. Bu iki taraftan, yani bizden ve sizden hangisinin konumu daha iyi ve sosyal çevresi daha güzel? Halbuki kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiştik. Onların malı, mülkü ve görünüşleri daha da güzeldi. De ki, kim sapkınlık içindeyse, Rahman ona ne kadar fırsat verirse versin, ellerine bir şey geçmez. Sonunda tehdit edildikleri şeyi, azabı veya tekrar dirilip kalkış saatini gördüklerinde, kimin yerinin daha kötü ve destekçisinin daha zayıf olduğunu öğrenecekler. Allah doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcılığı olan iyi işlerse Rabbinin katında alınacak karşılık bakımından da daha iyidir, varılacak yer bakımından da daha iyidir. Ayetlerimiz karşısında kâfirlik eden ve elbette bana mal da verilecek, evlat da diyen kişiyi gördün mü? O kişi gayba, yani gizli saklı bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, öyle bir şey asla olamaz. Onun bütün sözlerini kayda geçirecek ve azabına azap ekleyeceğiz. Onun sözünü ettiği şeyler de bize kalacak. Kendisi de karşımıza tek başına gelecektir. Kendileri için bir güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'la aralarına bir takım ilahlar koydular. Hayır, öyle bir şey asla olamaz. Onlar, yani ilah saydıkları, bunların yaptıkları kulluğu tanımayacak ve onların karşılarında yer alacaklar. Şeytanları o kafirlerin üzerine saldığımızı görmedin mi? Onları kışkırtıp duruyorlar. Onlar hakkında aceleci davranma. Yani hemen cezalandırılmalarını isteme. Zaten biz onların yaptıklarını bir bir sayıyoruz. Evet, 84. ayete kadar mealen böyleydi.
Evet, şimdi 73. ayetten okuyalım. Allah-u Teala şöyle diyor. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara ayetlerimiz tilavet edildiği zaman. Bu tilavet kelimesi işte böyle makamını okuma ya da ne bileyim, yani okuma anlamında şey yapılır. Bu kelimeler gerçekten anlamlarından kaydırılmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve bütün ilahi kitapları açıklayan hikmet metodu unutulduğu için bu ayetlere doğru anlam verme imkanı ortadan kalkmıştır. Şimdi bu tilavet, bir şeyi olması gereken şeyin arkasından şey yapmak, yani gereği gibi sıralama yapmak. Tabii bu gereği gibi sıralama da herhangi bir konuyla ilgili ayetleri önce küme haline getiriyorsunuz. Yani şimdi mesela Kur'an kelimesi küme anlamına gelir. Çünkü kara kelimesi topladı ve bir araya getirdi manasındadır. Şimdi bunlar herhangi bir konuyla ilgili ayetleri toplayıp bir araya getirdiğimiz zaman oluşurlar. Yani bu Kur'anlar. Şimdi onlar oluştu. Şöyle düşünün. Şimdi burada bir et yemeği yapmak istiyorsunuz. Orada o et yemeği yapmak için et lazım. Aldınız, koydunuz. Su lazım, koydunuz. Tuz lazım, koydunuz. Ona katacağınız bir takım malzemeler var. Onların hepsini koydunuz. Bir de onu pişireceğiniz bir alet olması lazım. Hepsini koydunuz, hepsi bir arada. Hepsi bir arada ama bunların hepsini aynı anda pişiremezsiniz. Bir sıralama yapmanız lazım. Önce şu, sonra şu, sonra şu. Sonuçta daha önce olmayan bir şey ortaya çıkar, bir yemek ortaya çıkar. Bu yemek yapmasını bilen ancak bunu yapabilir. İşte hikmet de bu sistemi bilenler şey yapabilir. Allah-u Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde diyor ki, bu kitap Arapça Kur'anlar halinde, Arap diline göre çünkü indirilmiştir. Kur'anlar ayet kümeleri halinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Çok ince ayrıntılar. Peki bu açıklamaya kim ulaşır? Bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Herkes için değil. Herkes o açıklamayı yapamaz. Bilen tek kişi de değil. Bir ekip olacak. Birisinin görmediğini diğeri görecek. Az önce söylediğimiz mesela yemek pişirme. Tamam hadi siz tek başınıza yapamazsınız ki eti birisi hazırlayacak. Suyu birisi hazırlayacak, o yakıttı birisi getirecek, o kabı kacağı birileri üretecek falan. Yani yeni bir üretim yapabilmek için bütün bunlara ihtiyaç var. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın koyduğu bu hikmet, yani doğru hükme ulaşma, doğru sonuca ulaşma metodunu kullandığınız zaman orada her konunun ayrıntılı sonuçlarına ulaşıyorsunuz. Şimdi bu ayrıntıları gösterecek şekilde ayetleri okuyup ortaya koyduğunuz zaman Kur'an'a Allah'ın kitabı değildir diyenler bundan çok rahatsız oluyorlar. Çok rahatsız oluyorlar. Bakıyorsunuz ki sağa sola kaçıyorlar. Şöyle böyle diyorlar. Şimdi buradan Allah-u Teala'nın bize ne dediğini tekrar anlamaya çalışalım. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtünâ, âyetlerimiz onlara bağlantılar okuduğu zaman, beyinatim, biri diğerini açıklayıcı olarak. Birbirini açıklıyor ayetler. Şimdi şu ayette olan bir kelimeyi öbür ayet açıklıyor, onda olan o, onda olanı o. Ve Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i nasıl vasıflandırıyor? Kitaben mufassala diyor, değil mi? Ayrıntılı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. Ama bu metot bilinmediği için geleneksel yapıda Kur'an-ı Kerim'in mücmel olduğu, yani Allah'tan başka kimsenin bunun içerisindeki açıklamalara ulaşamayacağı söylenir. Dolayısıyla bu son derece önemlidir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki buna ulaşmayı Allah-u Teala bizlere nasip etti. Çünkü bunu bütün nebilerine vermiş, indirdiği bütün kitaplarla beraber o kitaplardan ayrıntılı sonuçlara ulaşma bilgisini de indirmiştir. Şimdi bunları yaptığınız zaman, şimdi bak ben şunu yapıyorum, bunu yap, işte bu ayetlerden şöyle. Hemen kafirlik edenler, yani bunu görmek istemiyor kafir. Burada sık sık onu açıklıyoruz. Kafir bir şeyi bilmeden inkar eden değil. Biliyor, doğruyu anlıyor, kavruyor gerçekten Allah'ın kitabı ama hesabına gelmiyor. Hesabına gelmiyor. Hesabına gelmediği zaman hemen başka tarafa kayıyor. Yani mesela işte Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına göre adam bir bilgiye ulaşıyor. Siz onu anlatıyorsunuz. Ha tamam, ne muhteşem ya, çok güzel. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki ya ben bunu zaten biliyordum. Bu zaten şeydi, vardı kitaplarda. Siz öyle kendi kendinize şey yapıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara itmek için bu çalışmalar her zaman yapılıyor. Tabii bu dünya imtihan dünyasıdır. Bu gayet normaldir. Ondan sonra da kafirlik edenler müminlere şöyle diyorlar, müminler için. اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ وَلَدِيَّ. Yani hangi, iki gruptan hangisi? Bulunduğu konum itibariyle daha iyi, çevresi daha güzel. Bakın işte benim şu kadar takipçim var, ben şu kadar etrafım var, işte şu adamlarla, şunlarla, şunlara tanışıyorum. E tamam. E işte ben de şu makamdayım. İşte sen kim? Seni kim adam yerine koyuyor? Mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'de biliyorsunuz. Yani canını zor kurtarmıştı onlardan. Bırakın mevkii makamı. Ama tabii bu dünya imtihan dünyası. Ama Allah-u Teala bu insanların ne kadar yanlış olduğunu devamı ayetlerde bize anlatıyor. Diyor ki وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَرِئْيَا Bunlardan önce ne kadar topluluğu yok ettik gitti. Kim kaldı bu dünyada? Kim kaldı? Onların bulundukları konumları daha iyi ve şeyleri de daha güzeldi. Yani çevreleri yok atladım değil mi? Evet. Aha, ben bir önce şey ayete şey yaptım. Tamam. Yani bir önceki ayette karıştırdım evet. Evet bunların bulundukları yeri itibariyle daha iyi yani malı mülkü daha fazla. Ondan sonra ve görüntüleri ya da işte giyimleri, kuşamları da denir. O manaya da geliyor bu kelime. Hangisi daha iyi? Onlar bunlardan daha iyiydi diyor. Hangisi değil? Bunlardan daha iyiydi. Daha çok malları, mülkleri vardı. Daha çok böyle itibarlı, etrafa karşı şey yapıyorlardı. Ne oldu? Hepsi öldü gitti. Bu dünyada kalan yok ki. Bütün dünya sizin olsa öldüğünüz zaman yanınızda bir çöp götüremiyorsunuz. Ne olacak? Nice krallar geldi, nice zenginler geldi ama hiçbir işe yaramadı. Yani mesela şeyde, istersen Kasas suresindeki o ayetleri bak şey, yani Musa aleyhisselam şeye gelmişti, Firavun'a gelmişti. Ama Firavun'un yanında İsrail oğullarından çok zengin bir adam vardı. Çok zengin bir adam vardı. Onun için o Firavun ona çok değer veriyordu. O da onlara havalar atıyordu. Ne oldu? Açtık mı Kasas evet. suresinde?
Bu Karun'un.
Karun evet.
Karun'un kıssası. Evet. Kasas suresi 28. sure. Onun 76. ayeti. Mealen okuyayım fazla şey zaman tutmasın. Karun Musa'nın kavminden yani İsrailoğullarındandı. Ama onlara karşı haddini aştı. Ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları bile güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Evet anahtarları bile yani.
Anahtarlarını bile evet. güçlü bir topluluk taşıyamıyordu. Öyle hazineler. Hı. Zaten Firavun da çok zengindi yani. Evet.
Bir gün kavmi ona şöyle dedi. Şımarma. Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadan da payını unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde düzeni bozmaya çalışma. Allah bozguncuları sevmez. Karun da dedi ki, bu zenginlik bana sadece bende olan bilgi sayesinde verildi. O, kendisinden önceki nesiller içinden daha güçlü ve daha zengin nice kimseleri Allah'ın helak ettiğini bilmiyor muydu?
Aynen bu ayet.
Evet. Bak düşün, Karun'dan da zengin birilerinden bahsediyor. Tabii. Bize Karun gibine ne kadar çok geldi halbuki.
Karun bize çok evet. zengin gibi geldi.
Ama diyor ki Allah ondan da daha zengin, daha güçlü nicelerini helak ettiğini o bilmiyor mu? Biliniyor demek ki o dönemde.
Demek ki biliyor, evet.
Evet. Suçlulara işledikleri günahlar sorulmayacak öbür tarafta. Ben evet. devam edeyim mi yoksa?
Yok. Ha. Evet. İstersen devam et. Bir hikaye
evet, Karun olur. Bütün haşmetiyle bir gün kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatı peşinde olanlar dediler ki, ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizde de olsa. O gerçekten büyük bir paya sahip. İlim sahibi olanlarsa şöyle dediler, yazık size. Allah'ın inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. Buna da ancak sabırlı olanlar yani duruşlarını bozmayanlar ulaştırılır. Sonra Karun'u da konağını da yerin dibine geçirdik. Allah'tan başka yardım edecek kimsesi olmadı, kendi kendine de bir şey yapamadı. Daha düne kadar onun yerinde olmak isteyenlerse şöyle demeye başladılar. Vay be! Demek ki Allah kullarından tercih ettiği kişiler için rızkı genişletirmiş de daraltılmış da. Allah bize iyilikte bulunmasaydı bizi de batırırdı. Vay be! Demek ki kafirler gerçekten umduklarına kavuşamazlarmış.
Evet. Bunlar son derece önemli hepimiz için. Elbette ki elimizden geleni yapacağız, çalışacağız. Allah bize mal mülk verebilir. Ondan Allah'ın emrettiği gibi harcamalar da yapacağız. İşte bu Karun'a tamam sen Allah'ın verdiğinden ver ama sen kendi nefsini de unutma, sen kendini de harca. Fakat öyle fazla da şımarmana gerek yok. İşte bizim de hedefimiz de zengin olmak değil. Hedefimiz de Allah'a iyi bir kul olmak olmalıdır. Allah'a iyi bir kul oldun mu hiç fark etmez. İster zengin ol, ister fakir ol. Önemli olan Allah'ın katında değerli bir insan olmandır. Biz bütün bunlara dikkat etmeliyiz. Hedefimiz de Allah rızası olmalı. Zaten bizim dinimizin adı ne? İslam değil mi? Ne demek İslam? Allah'a teslim olmak. Allah ne diyorsa o. Yoksa işte benim şu kadar malım olsun, bu kadar mülküm olsun dersin, ne olacak? İşte Karun'un durumu. Ne oldu? Hiçbir şey ona faydası fayda vermedi. Yani bir tek çöp bile yok artık, öldü gitti. Hatta bütün serveti de battı yerin dibine. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ Allah-u Teala diyor ki, kim sapıklık içerisinde olursa, sapkınlık içerisinde olursa kim? Yani yoldan çıkmış, doğru yolu görmüş, bakmış çok güzel, tamam, anlamış fakat hesabına gelmemiş. Ben burada olursam, yani kimse bana itibar etmez işte. Mesela bugün ne diyorlar? Ben kredi almazsam nasıl bu işleri yürüteceğim? Yani Allah'a akıl öğretiyorlar bunu. İşte şunu şöyle yapmazsam nasıl olacak, bunu böyle yapmazsam nasıl olacak? Çünkü hedeflerinde Allah rızası yok. Hedeflerinde dünya var, dünyalık var. Ondan sonra diyor ki, قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَ Kim sapıklık içindeyse, فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ Hadi varsın Allah ona, epeyce bir yardım yapsın. Çünkü Karun'a da Allah-u Teala verdi ama diyor ki ben katımdaki bilgiden dolayı oldu. Allah verdi demiyor. Her şeyi Allah verir. Sen o bilgi sende olabilir ama o bilgiye uygun vücut yapısını veren de Allah'tır. O bilginin oluşması için gereken şartları oluşturan da Allah'tır. O sana düşen Allah'a kulluk etmektir, başkası değil. Evet, hatta اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ Yani kendileri için yapılan, tehdit edildikleri, yani bak şunu yaparsanız başınıza şu gelir dendiği şeyler var ya, onu gördükleri zaman اِمَّ الْعَذَابِ وَاِمَّ السَّاعَ Yani ister o azap olsun, cehenneme girsinler, isterse yeniden diriliş zamanı olsun. Yeniden dirildikleri zaman da zaten çok zor durumlarda olacaklar onlar. Yeniden dirildikleri zaman durumlarının çok kötü olduğunu, kendi amellerinin yazılı olduğu defterlere baktıkları zaman ya buna bak ya küçük büyük hiçbirisini bırakmadan hepsini yazmış ya. Yani artık bütün yaptığı yanlışlar gözünün önüne serilecek. Artık dünyadayken hava atma imkanları orada tamamen ortadan kalkacak. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّمْ مَكَانًا O zaman öğrenecekler. Kimin bulunduğu yer daha kötüymüş? وَاَضْعَفُ جُنْدَ Ve destekçileri açısından daha zayıfmış. İşte benim çevrem iyi, benim şu kadar adamım var, bu kadar adamım var, tamam güzel. Ne olacak? Esas o zaman öğreneceksiniz. O zaman şey yapacak adamın bütün sevdikleri şeyleri zaten onunla ilgili ayette gelecek, çevresinden dağılıp gidecekler. Yani şu kısa dünya hayatına asla aldanmamak lazım. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala diyor ki وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اِهْتَدَوْا هُدًا kendileri doğru yola gelmiş olanların da Allah-u Teala önlerini sürekli açar, doğruya doğru yönlendirir. Yani sürekli şöyle hidayetlerini, doğru yolda gitmelerini kolaylaştıracak imkanlar verir. Sürekli önlerini açar. Vel bakiyatü salihat. Kalıcı iyilikler. Hayrün inde rabbik. Yani sen de mal kazanmış olabilirsin. Bilgi kazanmış olabilirsin. Şu bu bir sürü şeyler. Hatta iyi bir davranışın olur, şu tavırların olur, ahlakın olur. İnsanlara örnek olursun. Öldükten sonra da anlatırlar. Ya rahmetli şöyleydi ya. Allah rahmet etsin. Ne kadar şey yaptık. Evet maddi durumu yoktu ama bize çok ciddi örnek olmuştu. En kötü zamanlarda bile Allah'a şükrü elinden bırakmıyor. İbadetlerinden küçük şey yapmıyor. Ya da adam çok zengindi ama asla şımarık değildi. Kimseye karşı hava atmıyordu. Son derece alçak gönüllüydü. İşte bunlar da onların bıraktığı şeylerdir yani. Güzel şeyler. Ha mal da bırakmış. Tamam, güzel. Evet, hayrun inde rabbik. Rabbin katında onlar daha hayırlıdır. Çünkü onların Allah-u Teala tabii yanında götürdükleri de kalıcı, esas yapmış olduğu her şey kayda geçiyor. Yarın Allah'ın huzurunda onların hepsinin karşılığını da bulacak. Hayrun inde rabbike sevaben, Rabbin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Evet, ve hayrun meradde, ve dönüş ne demiştim, merad?
Varılacak yer.
Varılacak tabii, varılacak yer açısından. Yani gidiyor, o cennete giriyor, öbürleri cehenneme giriyor, o gidiyor ahirette son derece iyi karşılanıyor. E tamam kardeşim, sen burada ne kadar yaşıyorsun bu dünyada? E şu kadar, ama ahiret öyle değil ki. Bir de Allah'ın huzurundasın ya sen. İsterse yani bir sene, 10 sene, 100 sene yaşa, hiç önemli değil. Yani sen Allah'a karşı yanlış yaparsan, bu dünyada sana cehennem olur. İçin rahatsız olur. Huzursuz olursun. Korku içerisinde yaşarsın. Yani şimdi eğer içinizde böyle mevki, makam ve şey, mal mülk sahibi olanları yakından tanıyanız varsa hayatları korku içindedir. Öyle korkarlar ki ulan şimdi birisi gelir saldırırsa ne yapalım? İşte bir büyük zengin bana demişti ki biraz aramızda şey oldu. Biliyor musun dedi, benim 500 tane bodyguard'ım var. 500 tane koruması varmış. Biz ondan tehdit ettik. Hadi lan dedim, senden mi korkacağım? Benim de Allah'ım var. Senin bodyguard dediğin ne ki? Ama Allah her yerde var, her zaman var ve her şeye gücü yetiyor. Sen o bodyguard'a nasıl güveneceksin? Birisi cebine para koyar, seni öldürttürür. Hadi bakalım. Evet. Buralarda sen şey yapalım. Evet,
arka sayfada.
Arka sayfada mı? Tamam. اَفَرَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا Ayetlerimiz karşısında kafirlik yapanı gördün mü? وَقَالَ لَعُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا Kafirlik şey yapıyor. Niye? Ya tamam, evet ama ya bu tamamen hedefinde dünya var. Bana mal ve çoluk çocuk verilecek. Kesinlikle. Allah niye vermesin bana? E tamam olsun, bütün mallar senin olsun. İşte Karun, ne oldu? Yani çoluk çocuğun çok iyi yetişmiş olsun falan filan. Ne oldu? Öldüm mü? Her şey bitiyor. Ahirette kötü davrananlar birbirlerinden kaçacaklar. Allah-u Teala Abese Suresi'nde ne diyor? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ
مِنْ اَخِي وَاُمِّهِ وَاَب۪ي وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ diyor. Öyle devam ediyor.
Evet, devam ediyor.
Hemen numaralarını açayım. Şöyle diyor Abese suresinde, Abese 80. sure, 80. surenin de 33. ayetinden itibaren Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, diyor ki فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَ O kulakları sağır eden, o büyük ses, büyük gümbürtüyle o kıyamet geldiği zaman, yeniden diriliş saati geldiği zaman يَوْمَ işte o gün يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçacak. ve ummihi annesinden kaçacak ve ebihi babasından kaçacak ve sahibetihi ve benihi karısından çocuklarından kaçacak. Niye? لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Çünkü o gün herkesin işi başından aşkın olacak. Yani herkes kendi derdiyle. Evet. Kendi derdiyle uğraşacağı için yani herkesten kalkıp kaçacaklar o gün. Onu söylüyor Allah. Tabii onun bir benzeri Me'ariç suresinde de var. Oraya da bakalım. Orada diyor ki Cenab-ı Hak 70. surenin 11. ayetinde. O gün يَوَدُّ الْمُجْرِمُ işte açığa çıkmış oldu. Suçlu olan insan şunu isteyecek. لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪ي keşke o günün azabına karşılık olarak fidye olarak çocuklarını verse. Fidye olarak diyecek alın çocuklarımı beni bırakın. Çocuklarını vermeyi isteyecek. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ karısını, kardeşini ve fasiletihi lati tuvi kendisini sürekli koruyup kollayan akrabalarını, arkadaşlarını, grubunu ve men fil ardı cemian ve yeryüzünde her kimi bulursa vermek isteyecek ki sümme yunci onları verip kendisini ateşten kurtarsın. Bunu isteyecek diyor Allah ama kella hayır diyor öyle bir şey olmayacak. O isteyecek ama tabii ki niye senin yerine gidip bir başkası yansın? Öyle şey olur mu yani? Öyle bir şey asla olmaz. Kişi maalesef işte bu şekilde dünyada yaptıklarının acısını tek başına orada çekecek.
Evet. Müminler son derece mutlu bir şekilde. Zaten müminleri, onların ruhunu almaya gelen melekler onlara yani böyle şey verecekler yani bir müjde verecekler. Aklına geliyor mu ayet şeyden? Melekler onları tayyibin
Rahat suresinden buluruz onu.
Tamam, tayyibin diye. Ha,
evet. Evet. Nahil suresiymiş. 16. sure. Orada şöyle deniyor. Ellezine tetevaffahumul melaiketu. O kimseler ki melekler onların canlarını alır. Nasıl? Tayyibine. Canlı ruhlarını alıyorlar. Onlar iyi kimseler olarak. İyi bir kimseyken onlar, melekler onların ruhlarını alıyorlar. Şöyle diyerek yakulune selamun aleyküm. Bakın bu şekilde selam vererek. Allah'ın selamı, esenliği, rahmeti üzerinize olsun diyerek onların ruhlarını alırlar. Ve sonra onlara derler ki udhulul cennete bima küntüm te'amelun. Yapmış olduğunuz iyi şeylere, salih amellere karşı girin cennete de diye diyecekler. Nahl suresi 16. surenin 32. ayetinde.
İyi davrananlar ruhları alındığı andan itibaren şey yapacaklar. Mutluluğu hissedecekler. Hatta onlar yüzlerindeki rahatlıktan da anlayabilirsiniz yani o şeyde. Ama öbürleri onların canlarını alan melekler de tam şey yapacak yani o can almadan itibaren Mümin suresindeydi galiba değil mi şeyde? Müminun suresindeydi 99-100. Evet. Yani onlar da diyecekler ya Rabbi bizi geri döndür. Yani
amelü salihan fîmâ teâtû.
Rabbirci'un. Hatta izâ câe ahadûmul mevt. Onlardan birine ölüm geldiği zaman kâle şöyle diyecek. Rabbirci'un. Ya Rabbi beni geri çevir, beni geri çevir diye tekrarlayıp duracak sürekli.
O geri çevir diyen evet. Onun ruhu.
Evet.
Çünkü bütün bilgiler ruhta. Her zaman söylüyorum işte bilgisayarın işletim sistemi gibi, telefonun işletim sistemi gibi. O vücuttan ruh çıkınca o ruh diyecek, ya Rabbi bizi vücudumuza geri çevir.
Niye? لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Az önce terk ettiğim yerde salih ameller işleyeyim tabii. Diye. Yani dünyaya tekrar döneyim de salih ameller işleyeyim diyecek. Allah diyor, kella, hayır, اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği boş bir sözdür. وَمِنْ بَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilinceye kadar bir daha onların arkasında bir engel var. Dünyaya dönemezler. Ruhla, bedenlerle
dönemezler. Vücut öldü. Evet. Artık gireceği beden yok. Siz mesela bilgisayar artık çalışmıyorsa o işletim sistemini ona bir daha yükleyemezsiniz. Engel var. Ne zamana kadar? Yeniden yaratılıncaya kadar. Yeniden yaratıldığı zaman da zaten o ruh gelip o bedene girecek. Girdiğinde yeniden ben uykudan kalktım gibi hissedecek o kendisini. Tamam, yani kendimizi çok iyi hazırlayalım. Orada yani o çıkarılan ruh, vücuttan meleklerin çıkardığı ruh bunu gayet iyi bilecek. Bir de eğer iyi kimselerin ruhuysa Allah onları, yani iyi ya da kötü kimse fark etmiyor. Bütün ruhları Allah göklere çıkarttırıyor. O şeyi alan, canı alan melekler göğe çıkarıyorlar ruhları. Yani burada sık sık da söylüyoruz. Azrail diye bir melek yok. Bize hep bunun varlığını ezberlettiler ama öyle bir melek yok. Kişiyle, kişinin canını almakla ya da ruhunu almakla, canını almak değil. Yani vücut öldüğü zaman artık o ruh işe yaramayacak hale gelir. Yani işte bilgisayar artık öldüğü zaman o bilgilerin hiçbirisini orada kullanamadığın gibi. O ruhu almaya geliyor melekler. Aldıkları ruhla göklere çıkarıyorlar, çıkıyorlar. Onu Allah Me'ariç suresinde söylüyor. 4. ayetti galiba. Ondan sonra göklere çıkıyorlar. Peki şey de, eğer kafirse onların ruhunu da göklere çıkarıyor melekler. Fakat onlara 1. kat semanın kapıları açılmıyor. Orada bekletiliyorlar. Yani şeyde, bunu da Allah A'raf suresinin 40. ayetinde bize bildiriyor. Onun için bu sıkıntılara şey, ruhlar orada bekliyor ya, ahirette yeniden yaratıldığı zaman ruh gelip vücuda giriyor. Vücuda girdiği zaman zannediyor ki uyudum, uyandım. Çünkü her uyku sırasında da uyuduğumuz zaman da vücudumuz, işte ruhumuz vücudumuzu terk eder. Uyandığımız zaman gelir. İnsan ölüp yeniden dirilmeyi de bir uyuyup uyanma gibi zannedecek. Çünkü vücut öldüğü için geçen zamanın farkında olması mümkün değil. Evet. Allah-u Teala diyor ki hani اَفَرَيْتَلَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا. Ayetlerimiz karşısında kafirlik edeni. Ne demek? Üstünü örtüyor. Tamam, tamam, bana ayet okuma. Okuma bana ayet. Tamam, tamam. İstemiyorum. Üstünü örtüyor. Okusam bile aslında orada şu demek isteniyor. Sen ayete yanlış mana veriyorsun diyerek başka tarafa çekiyor. وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدَ. Evet, ben kesinlikle, bana da kesinlikle mal ve evlat verilecek. Verecek olan kim? Allah'ın vereceğini gayet iyi biliyorsun. O zaman Allah'a kulluk etsene. اَطَّلَعَ الْغَيْبَ. Yani gayba muttali mu? Yani bu Allah vereceğini şey yapıyor da, yani tespit etmiş de o bir yerden bunu, bu bilgiye ulaşmış mı? Nereden biliyor bunu? اَمِتَّقَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَ. Ya da Allah'tan bir söz mü aldı? Bir taahhüt mü aldı? Sana şunu vereceğim, bunu vereceğim diye. Ne oluyor? Tamam. Sen o mal, senin hedefin de olabilir, isteyebilirsin ama Allah'ın vereceğini sen nereden biliyorsun? Evet, diyor ki kella, hayır, asla. Senektubu ma yekul, söyleyeceğini yazacağız. Ve nemeddu lehu minel azabi medda. Onun için de o azabı bir katın daha vereceğiz. Yani çünkü Allah-u Teala ahirette, yani yapılan suçun bir karşılığı, bir de onun dengi olarak şey yapar. Önce bir yaptığının karşılığını öder, sonra bir de onun bir misliyle cezalandırılır. Allah-u Teala En'am suresinin 160. ayetinde diyor ki kim bir iyilikle gelirse 10 katı, kim de kötülükle gelirse sadece misliyle cezalandırılır diyor. Peki bunun 2 katı olduğu nereden? Onu da Allah-u Teala A'raf suresinde, o 40. ayetin öncesindeydi. İstersen onlara bir bak, oku.
A'raf 38. ayette, o da şöyle mealen: Allah şöyle diyecek onlara, yani cehenneme girecek olanlara: sizden önce şu ateşe girmiş olan insan ve cin topluluklarına katılın. Oraya giren her topluluk kendi kardeş topluluğunu dışlayacak. Nihayet hepsi orada birbiriyle buluşunca sonra girenler öncekiler için şöyle diyecekler: Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Sen o ateşin azabını bunlar için bir kat daha arttır. Allah diyecek ki hepinizinki birer kat artacak ama siz bunu bilmiyorsunuz.
Yani dünyadaki kural da odur. Bir kimse bir suç işlerse önce o suçunu şey yapar, karşılığını verir. Bir o kadar daha. Mesela diyelim birisinin camını kırdı. O camı taktırdığı zaman onu cezalandırmış olmuyorsunuz. Yaptığının karşılığını şey yapmış. Ama bir cam parası daha verecek. Artık ondan sonra bir daha bunu yaptığı zaman bir daha da suç işlemez. Bu kuralı uyguladığınız zaman insanlar artık suç işlemez oluyorlar. Burada size sık sık anlatıyoruz. Yani bugün gerçekten inanılmaz derecede kötü ve yanlış demek bile şey değil, yani met etmek gibi olur. Bir acayip bir ceza hukuku var, acayip bir şey var. Yargı sistemi var. Mesela ceza yargılamasında her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Ama şeyde, İslam'da hakimin takdir yetkisi yoktur. Objektif delillerle ispatlanması lazım. Ondan sonra hakim kararını verecek ve o karar da öyle hemen çabuk şey değil. Ve orada bir sürü onu kontrol eden insanlar, yani bir menfaat ilişkisi olmaması için de mesela Osmanlı'da şöyle yapılırdı. O bölgenin önde gelen kişileri yargıda bulunur ve taraflar şahitlerini getirir. Tam bir objektif bir şekilde ispatlayamazlarsa hakim onlara der ki gidin tekrar delillerinizi bulduğunuz zaman gelin der. Bugünkü gibi bir yapı yok. Bir hapishane yok. Ve işte Osmanlı, yani İstanbul Mahkemesi'ni İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in ilanı kadar olan bütün belgelerini 20 yıldan fazla yönetmiştim. Yani orada arşivin yurt dışından, Türkiye'den gelen çok sayıda araştırmacıya yardımcı olmuştum. Doktoramı da orada yapmıştım. Öyle mükemmel bir sistem vardı ki İstanbul'da bir yıl içerisinde işlenen suçlar onu kolay kolay geçmiyordu. Onların çoğusu da küçük böyle kabahat türü suçlardı yani. Ve ülke müthiş bir şekilde güven içerisindeydi. Çünkü herkes biliyor ki benim yaptığım yanıma kalmayacak. Onun için yapmaya cesaret edemiyor. Evet. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ve nerisuhu, biz onlara mirasçı olacağız diyor. Nasıl o? Oraya gelmiştik değil mi? Ha, tamam. Evet. Ve nerisuhu ma yekul ve ye'tina ferde. O söylediği şeyler var ya, benim malım olacak, mülküm olacak. Tamam, onlar kime kalacak? Allah'a kalacak yani, hiç kimseye hiç kalmaz ki. Ne olur? Yani sen diyorsun, oğlun da ölecek, kızın da, torunun da hepsi ölecek. Burada kalacak, Cenab-ı Hakk'a kalacak. Ondan sonra ve ye'tina ferda, bizim huzurumuza tek başına gelecek. Bak biz bu dünyaya tek başına gelmedik mi? İkiz olsanız bile önce birisi, arkasından diğeri doğuyor. Aynı anda doğmuyorlar. Hepimiz tek başına geldik. Allah'ın huzuruna da öyle tek başımıza çıkacağız. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَ. Sen burada şey okuyacak mısın? O bahçe olayı vardı.
Evet, bu 77 ve 78. ayetlerde belirtilen bir insan tipi var ya, hani onlar diyor ki ya bana da mal ve evlat verilecek. Onlar geleceklerini hem bu dünyalarını hem ahiretlerini hep garantiye alan, garanti gören insanlar. Onlardan bir tanesinin kıssasını bir önceki surede biz Kehf suresinde okumuştuk. Hatırlıyorsanız o bahçe, iki bahçe sahibi olan iki kişiyi anlatıyordu Allah Teala orada. Ona kısaca bir hatırlayalım o onlardan yanlış yolda olanın tavrını. Şimdi 32. ayetinden itibaren Kehf suresinin Allah Teala şunu anlatıyordu. Diyor ki onlara şu iki adamı örnek ver. Birine iki üzüm bağı vermiş. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş. İki bağın arasında da ekin bitirmiştik. Her iki bahçe ürünlerini eksiksiz olarak vermişti. İçlerinden bir ırmak da çıkarıp akıtmıştık. Yani dünyada isteyebileceğiniz her şey var yani adama. Allah Teala vermiş. Yani ne vermiş? Bir daha bakalım. İki üzüm bağı vermiş. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş. İki bağın arasında ekin bitirmiş. Ekip biçeceği yer var. Her iki bahçe ürünlerini eksiksiz olarak vermiş. Ne ektiyse fazla fazla almış. İçlerinden bir ırmak da çıkarıp akıtmış. Yani su falan derdi de yok. Her şey dört dörtlük. Yani cenneti sanki adam bu dünyada yaşıyor. Adamın başka ürünleri de var. Ve bunun üzerine böyle mala mülke sahipken yan komşusuyla, arkadaşıyla konuşurken diyor ki benim malım seninkinden çok, adam yönünden de senden üstünü. Yani hemen yan tarafı ezmeye başlıyor. Tıpkı burada da hani arkada demişti ya, onlara ayetlerimiz okunduğu zaman kafirlik edenler, iman edenlere hemen diyorlar ki kimin konumu daha güzel? Kimin takipçisi daha çok? Kimin adamı daha fazla? Kimin malı mülkü daha çok? Yani hemen dünyevi olarak sahip oldukları nimetleri sanki üstünlük olarak karşı tarafa sunuyorlar. Diyor ki yani siz kimsiniz ya? Yani mal mülk desem bizde. Makam mevki desem bizde. Kitle olarak, takipçi olarak da en kalabalık biziz. Bak bugüne güncelliği, bugün de böyle gerçekten de. Yani siz herhangi bir doğruyu söyleyin, sosyal medya kullanıyorsanız eğer, sizin doğrunuzu kitlelere yayma ihtimaliniz yok gibi. Yok gibi yani. Adamlar bir şekilde bir algoritma kuruyorlar, bir şey yapıyorlar falan. İçinde Allah, kitap, Kur'an, ayet, meal geçen sözcükleri bunlar kimseye göstermiyorlar, yaymıyorlar. Ama bunun aksine bir söz söyleyecek olsanız yüz binlere anında ulaşabiliyorsunuz. Veya bu tür paylaşımları yapan adamların o kadar çok takipçisi var ki siz doğru bir şey söylemeye görün, sizi anında boğuyorlar, linçliyorlar. Anında. Çünkü adamın emrinde yüz binler var. Sizin hesabınıza atıyor, diyor ki ya bu ne söylüyor ya bu. Hemen şuna diyor gereken cevabı verin. Pataküte pataküte nefes alınmaz hale getiriyorlar sizi. İşte linç diyorlar ya, sosyal linç. Yaşıyorsunuz bunu. Bak o zaman da işte Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde, daha önceki dönemleri de anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Hep böyleydi. Malı, mülkü, adamı çok olanlar her zaman sesleri daha çok çıkıyor bunların. Bu adam da şimdi diyor ki ya yalnız komşusuna benim malım seninkinden çok, adam yönünden de senden daha üstünüm. Ve daha sonra kendisini yanlış bir konuma koyarak bağına girmiş ve şöyle demiş. Buranın hiçbir zaman yok olacağını falan da düşünmüyorum. Artık o sahiplik bunu o kadar şeye getiriyor ki diyor ki ben öyle bir yaptım ki burayı. Burası diyor kıyamete kadar gider. Niye? Ben yaptım çünkü. Benim malım, benim mülküm. Hiçbir şey olmaz. Hatta ben mezardan kalkış saati diye bir şey olacağını da zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Ha olur da veleyin rudittu ila rabbi, ama oldu ki dediğiniz oldu. Rabbimin huzuruna beni götürdüler. Le ecidenne hayran minha munkaleba. Orada da kesinlikle buradan daha iyisini bulacağımdan eminim diyor. %100. Burada veren Allah orada mı esirgeyecek benden? Halbuki burada veren Allah seni imtihan için verdi. Öbür tarafta aynı şey olmayacak. Öbür tarafta imtihanı kazanana verecek Allah. Yoksa imtihan etmek için kimseye bir şey verip bir şey almayacak. Burada verecek, alacak Allah. Bakacak ki nasıl davranıyorsun sen o mal mülk karşısında. Bu adam malını, mülkünü ne yaptı? Kendisini artık kibirlendirecek bir şeye soktu. Artık onlar onun için bir araç değil, bir amaç haline geldi. Ve yavaş yavaş adam kendisini ilahlaştırmaya başladı. Hemen yeniden dirilişi inkar etti, şunu yaptı, bunu yaptı. He oldu ki öbür tarafa gittim. Evelallah diyor, orası da garanti. Orada daha iyisi var hatta böyle. Allah burada ne demişti? Ya bu gaybı mı biliyor? Geleceği mi biliyor? Kim söyledi buna böyle bir şey olacağını? Ya da Allah sana bir söz mü verdi? Tamam sana mal da vereceğim ben, evlat da vereceğim falan diye.
Yok. Bugün var olduğun nimetlerinin ebediyen o elinde kalacağını sana kim söyledi? Bir kıvılcım. Bir şeye bakar ve nitekim bu şekilde malı mülkü olan o bahçe sahibine ne olmuştu? Dedi ki Allah Teala 42. ayette Kehf suresinin derken ürününü bir felaket sardı ki yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuşturmaya başladı. Bütün bağ çardakları üzerine çöküvermişti. Bir afete bakar ya. 10 dakikalık iş yani nedir ki? O kadar yatırım yapmışsın. Yıllarca çalışmışsın, didinmişsin, büyütmüşsün, arttırmışsın. Ürününe ürün, hayvanına hayvan, adamına adam katmışsın, büyümüşsün, şu olmuşsun, bu olmuşsun. Bir gün bir gidiyorsun, her şey yerle bir. Olur mu? Olmuş. Ondan sonra bütün yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuşturuyor ve diyor ki ah keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım ben. Kimi ortak koştu ki? Kendi nefsine ortak koştu. Ben dedi böyle olacağını zannetmiyorum. Kıyamet diye bir şey olacağını zannetmiyorum. Yeniden diriliş, hesap, kitap yok öyle bir şey. Öyle ki oldu. Evelallah orası da bende. Bak bir anda sen ilahlaştın. İşte buradaki bugünkü derste okuduğumuz ayet de öyle. لَاُوْتَيَنَّ مَا اَلَنْ وَوَلَدَا Kesinlikle bana mal da verilecek evlat da. Allah diyor ki sen gaybı mı biliyorsun? Yoksa ben sana böyle bir söz mü verdim? Hayır. Tam tersine malında, evladında her şeyini burada kalacak. Tek başına gideceksin ve huzurumuza da tek başına geleceksin. Bir onunla ilgili de bir ayet okuyayım hocam. O da şeyde olacak. En'am suresinde. Hemen bir bakayım tam ayet numarasını söyleyeyim. 94. ayette Allah Teala diyecek ki وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Özellikle suçlulara, kafirlere karşı. İşte bakın ilk yarattığımız gibi karşımıza tek başınıza geldiniz. Nasıl dünyaya gelirken tek başına geldiniz? Huzurumuza da tek başınıza geldiniz. Ne olacak? وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Size dünyadayken verdiğimiz her şeyi geride bırakmışsınız. Ne oldu? Hani mal? Hani mülk? Hani makam? Hani mevki? Hani adamlar? Hani takipçiler? وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ Üstelik size eşlik edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Hani diyordunuz ya bizim mahşer yerinde falanca kurtarır filanca kurtarır. Onlar da yok. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki bütün bağlar kopmuş. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Ve şefaat edeceğine inandığınız, öyle iddia ettiğiniz o insanlar da sizi bırakıp kayıplara karışmışlar. Kaçmışlar. Onlar da yok. Ne oldu? Kaldınız mı tek başınıza? Şimdi gideceğin yer de maalesef tabii ki cehennem olacak. Bunu aynı bu surenin 19. sure Meryem suresinin 95. ayetinde de Cenab-ı Hak söyleyecek. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَى Bütün herkes kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tek başına çıkacak hesabını vermeye. İşte her koyun kendi bacağından asılır orası için geçerli.
Allah-u Teala işte Yahya Hoca'nın okuduğu ayetleri bir başka şekilde bize tekrar okuyor, anlatıyor. Bu Meryem suresinin 81. ayetinde diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً Allah'la kendi aralarında ilahlar edindiler. Nasıl ilah oluyor? Yani illa put şu falan filan değil. Az önce Yahya Hoca o bahçe sahibini anlatırken keşke ben Allah'a ortak koşmasaydım diyeyim sözünün doğrusu keşke ben Allah'a tam teslim olsaydım demektir. Çünkü orada Allah'ın sözlerini önemsemediği, kendi kafasından uydurduklarını Allah'ın sözlerini yerine koyarak kendini ilah yaptı. Şimdi de bugün ya işte bugün faizsiz ekonomi mi olurmuş, işte şu mu olurmuş, bu mu olurmuş dediği zaman bunu söyleyenleri ilah yapıp Allah'ın yerine koymuş oluyorlar. Yani kendi istedikleri gibi bir hayat yaşayabilmek için ya bana kim karışır, ben istediğimi yaparım falan gibi şeyler söylerler. Evet, ilahlar edinirler. Yani sadece kendileri değil, işte şu adamın sözü, bu adamın sözü, şöyle bir şey, böyle bir şey. Onlar da ilahlar edinirler. لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةِ Kendisi, kendileri için güç ve kuvvet oluşsun diye. Tamam işte kardeşim, ben işte ev sahibi olacağım, araba sahibi olacağım, fabrikam olacak, şu bu falan, işte onun için şunu alacağım, bunu alacağım, hadi bakalım. Kelle. Hayır. Seyekfurune bi'ibadetihim. Bunlar onlara kulluk ettiklerini de kabul etmeyecekler. Onun da üstünü örtecekler. O bahçe sahibinin dediği, ah keşke yapmasaydım falan filan. Ama ahirette, hayır işte o şeyler, onların arkasından giderlerken bunlar, işte bu adamlar bizi saptırdı, onlar asla kabul etmeyecekler, hadi. Yani onlara dönüp bakmayacaklar, hiçbir şekilde ilgilenmeyecekler. Yani araya işte falan adamın sözünü aldım, filan adamın sözüne dayandım, işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye bir kısım Allah'ın sözlerinin yerine koydukları söz sahiplerinin her birisini ilah edindikleri için onlar bunlardan kaçacak ahirette. Ve yekunun aleyhim zıdda, ve bunların zıddına olacaklar, karşılarına çıkacaklar. Elem tara enna erselne şeyatine alel kafirine, sen görmedin mi şeytanları kafirlere göndeririz. Teuzzuhum ezza. Onları böyle teşvik eder. Hadi şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Hadi bakalım der. Böyle sürekli yanlışlara teşvik ederler. Ondan sonra ne?
Fela te'acel aleyhim.
Tamam. Fela te'acel aleyhim innemâ ne'uddu lehum adda. Yani şimdi ya bunlar, ya Rabbi bunlar niye böyle şey yapıyor? Bir an önce bunlar da yok olsa gitse, cezalarını çekseler, artık yeter, daha dayanamıyorum deme böyle bir şey. Onlar için acele etme. Şey yapma, burası imtihan dünyası. Bırak imtihanlarını tam olsunlar, ondan sonra çekip gidecekler. Ne diyor Allah-u Teala? Evet, acele etme. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ hatta. Biz onlar için her şeyi tek tek sayıyoruz, kayda geçiriyoruz. Ne yapmış? Hepsini teker teker kayda geçiriyoruz. Herhangi bir şey o şey yapılacak değil. Bu yarın karşısına çıkacak. Yani Allah-u Teala'nın koyduğu sistemi biz değiştiremeyiz. Ya işte bak şu adama bak ya, adam hep yapmadığı pislik yok. Ne kadar yüksek mevkilerde, ne kadar itibarlı, ne kadar etkili. Hayır, o seni ilgilendirmez. Sen Allah'ın sana verdiği görevi yap, gerisine karışma. Onun için bu konularda çok dikkatli olalım. Hiçbir zaman hedefimizde mal, mülk, makam, mevki olmasın. Sırf Allah rızası olsun. Zaten Allah razı olduysa üzerimize ne bir korku kalır, yani ne de şey üzülürüz. Yani üzüntü de çekmesin, korku da çekmesin. Korku ve üzüntü olmadığı zaman zaten dünyanın en mutlu insanısın. Dünyada cennete dönüşür, ahiretinde. Allah-u Teala cümlemiz için bunları nasip eylesin. Kendisine tamı tamına teslim olan ve asla yanlış yapmayan, bir yanlış yaptığı zaman da hemen tevbe edip Allah'tan affını isteyen samimi kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.